Ayrım 7.
Tasavvufu şöyle tanımlayanlar da var. İnsanın kendini dünya ilgilerinden ayırıp Tanrı sevgisine bağlaması. Özetle bir Allah'a yöneliş çabası. Bu yöneliş için gösterilen çaba da bireysel bir nitelik taşıyor. Tasavvuf 8. yüzyılda ortaya çıkan ve özellikle İran'da gelişen mistik bir harekettir. Terimin suftan türediğini söyleyenler vardır. Suf kelimesi, yoksulların ve çilecilerin giydikleri kaba yünden yapılmış bir abanın adı. Bu eğilimin o günkü temsilcileri böylesi kişilermiş ve bunu giyinirlermiş. Tasavvufa sonradan Hint, Budist, hatta eski Yunan'ın yeni Platoncu öğeleri gelip sızar. Hareket daha derinleşir ve yetkinleşir bunlarla. Sufi, İslam'daki tanrısal birlik, vahdet-i vücut kavramını alıp sürdürür. Şunu görür ki, Tanrı her şeyi kucaklamaktadır ve Tanrı'yı kendi iç dünyasında da bulur. Kimi sufiler buradan kalkarak şöyle diyeceklerdir: Tanrı benim. O andan başlayarak gerçek dindarlık, ne dinin dogmaları ne de Tanrı'ya bağlılığı gösteren ibadetlerdir. Gerçek dindarlık, Tanrı'ya karşı duyulan aşktır. Bu, Tanrı'ya karışıp gitmesidir kişinin. Böylesi bir doruk noktasında, günlük yaşamın sıradan olayları artık söz konusu değildir. Dinin biçimsel kuralları da. İşte buradan kalkarak Mevlana, 8. yüzyılda şöyle diyecektir: Milleti aşk es tekellüfa cüdas, aşkınla mezhebi millet hodas. Yani aşk dini biçimler ve kayıtlardan uzaktır. Aşıklar için din ve mezhep diye tek şey vardır, Tanrı. Aşağı yukarı aynı yüzyılda bizim Yunus Emre bu gerçeği dile getirirken dinin kimi kavramlarına üstelik umarsamazca bakmasını da bilecektir. Cennet cennet dedikleri bir ev ile birkaç huri. İsteyene versen anı, bana seni gerek seni. Ne var ki Yunus Emre göğe takılıp kalmayacak. Yüzünü yere çevirecek. Gerçek insana ve bütün insanlara yönelen bir sevgiyle dolup taşacaktır. Sen sana ne sanırsan, ayrıca da onu san. Dört kitabın manası budur, eğer var ise. Tasavvuf, deyim yerindeyse, tozunu alır İslam'ın, şeriatın sivriliklerini örter. Kur'an'da akla ve bilime aykırılıklar. 2. Bir yaratılış öyküsü. Evrenin onun içinde, güneş sisteminin, o sistemde yer alan dünyanın, yeryüzünde canlıların, giderek insanın ortaya çıkışı ve gelişimini genel çizgileriyle de olsa biliyoruz. Hele yeryüzünde canlıların ve insanın oluşumu, bunların içinde belki en çok bildiklerimiz arasında. Yaşamın önce sularda, tek hücreli olarak başlayıp karalara geçtiği, bitki ve hayvan dünyası diye dallanıp budaklandığı, hayvan dünyası içinde memelilerin ortaya çıkışı, onlardan piramitler sınıfının ayrılışı ve o sınıf içinde maymunlara hısım olarak insanın çeşitli koşullarının etkisiyle belirişi kanıtlanmış durumda. İnsanın insan oluşunun öyküsü de esrarlı bir konu değil artık. Bütün bunların bir evrime, onun kendi yasalarına göre olduğunu bilim bize söylüyor. Gerçi evrim bir kuram halinde ama bilimsel bir kuram bu. Yani maddi temellere dayanıyor. Kuramda da kalsa bilimin açıklamaları öyle bir yerde durup kalmış değil. Yıldan yıla zenginleşiyor, boyut kazanıyor. Aklımızı ve idrakimizi gitgide daha fazla duyurduğu içindir ki her şeyden önce bilime inanıyoruz. Şimdi Kur'an'daki yaratılış öyküsünü görelim. Kur'an, Tevrat'taki tekvin gibi evrenin oluşumu konusundaki iki düşünceyi bir araya getirip birleştirmek ister. Bunlardan biri, maddenin daha önceden varoluşudur ki, ruh tanrı, ondan dünyayı ve yaşam oluşturmuştur. Öteki, ex nihilo, yani yoktan yaratılıştır. Tanrı, kadir-i mutlak olduğuna göre bunu yapmış, yapabilmiştir. Daha baştan başlayarak ayrı ayrı her iki düşünceyi dile getiren ayetler görüyoruz. Son olarak Medine'deki bir ayet kestirir atar. O bir şeye karar verdiğinde ol der sadece ve olur o. Yoktan yaratış düşüncesine dönüştürür bu. Kur'an, yaratılış süresi bakımından da kutsal kitabı izler. Gökleri ve yeri, aralarındaki uzayı 6 günde yarattık ve hiç de yorgunluk duymadık bundan diye tekrarlar birçok Mekke dönemi ayeti. Tevrat, Yahudilerin Sabbat dedikleri 7. günde Tanrı'nın dinlendiğini söylese de Kur'an'da böyle bir dinleniş yok. Ancak Kur'an o güne de pek önem verir ve bu yasağa uymayanları aşağılık maymunlara dönüştürdüğünü açıklar. Araf suresi 163-166. Bir iki ayrıntıyı daha. Yeri 4 günde yaratmıştır Allah. Göğü de 7 katlı olarak 2 günde ve övünür. Alt göğü kandillerle süsledik. Kandiller dediği yıldızlar. Kur'an sürdürür. Allah göresiniz diye gökleri sütunsuz yükseltendir. O sonra tahtının üstüne kuruldu. Güneşe ve aya saptanmış amaca yürüsünler diye görevler verdi. Burçları ayırarak düzenledi. Dünyayı yayıp genişletendir o. Üstüne de sağlam tepeler ve su kaynakları yerleştirdi. Bitkilerden de her bir çeşidini. Geceyi gündüzün üstüne örterek doğalar için 2 öge oluşturdu. Gökleri görebilesiniz diye desteksiz yarattı ve sallanmayasınız diye de yeryüzünde dayanaklar sapladı. Ve gök yer üstüne düşmesin diye de tutar. Parantez içinde söylemiş olalım. İnsanlar göğün üstlerine düşmesinden pek korkmuşlardır. Eski Mısır'da göğü tutsun diye bir sütun vardı. Onun ağırlığı altında her gece yıkılıyordu ve her sabah tanrıça Rea yerine dikiyordu. Bunun gibi mitolojide atlas sırtında taşıyarak dünyanın dengesini sağlar. Kur'an ekler. Yeryüzünde ne ki var? Sizin için o yarattı. Sonra göğe döndü ve 7 gök ve katlar halinde dengeledi onu. Bununla beraber Kur'an, Allah'ın cenneti, melekleri ve cinleri hangi anda yarattığını söylemiyor. Kur'an, evren konusunda Tevrat'ı aşabilmiş değil. Ona göre de dünya, evrenin merkezindedir. Onun üstünde de Allah'ın tahtı ve mutluların oturdukları yerlerle beraber yıldızlı kubbe ve 7 gök ve altta da 7 katıyla cehennem. Allah meleklerle beraber cennette yüksek bir yerde oturur. Gözde meleklerinden birinin iblisin o sıralarda yeryüzüne baş kaldırmış cinlere karşı kazandığı zaferlerin safasını sürer deyim yerindeyse. Ne var ki bir de bir tasarısı vardır. Kendisini ufak çapta da olsa temsil edecek cismani varlığı olan ama tanrısal solukla dolu birini yaratmak. İlk insan böyle çıkacaktır ortaya. Kur'an'da ilk insanın yaratılışı Tevrat'taki tekvinin anlattığıdır. Çömlekçinin toprağı gibi insanı kilden yarattı o der. Pis kokulu çamurun kilinden diye ekler bir başka ayet. Hadisler daha da ayrıntılıdır bu konuda. Cebrail ile Mikail yeryüzüne kil aramaya gidip eli boş dönerler. Azrail gitmek zorunda kalır ve 3 ayrı yerden kırmızı, beyaz ve kara, tatlı ve tuzlu, has ve kötü kil bulup getirir. İnsanlardaki renk ve yaratılış farklılıkları da bundan ileri geliyor. Adem'in yani ilk insanın cansız biçimi böylece ortaya çıkarıldıktan sonra 40 gün 40 gece meleklerin gözü önüne konur ve melekler de korkarlar ondan. İblis ise içinin boş olduğunu fark eder. Sözü Bakara suresinde Kur'an'a bırakalım. Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife var edeceğim demişti. Ne var ki melekler kaygılıdırlar. Orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz seni överek yüceltiyor ve kutsuyoruz dediler. Allah, ben kuşkusuz sizin bilmediğinizi bilirim dedi. Bakara suresi 30. Aslında melekler Allah'ın yeryüzüne, onların yerine insanları koyacağının iyice farkındadırlar. Nitekim Kur'an bir başka yerde aynı düşünceyi tersinden dile getirir. İsteseydik yeryüzüne sizlerin yerinize melekleri getirebilirdik der. Sonunda Allah cansız biçime can verir. Ona biçim verdikten sonra ruhumdan soluk kattım der. Bununla beraber Allah Adem'in yaratılmasına karşı meleklerin gösterdikleri tepkinin kötü anısını unutmamıştır ve onların kendilerini Allah katında yarattıkların en soyluları diye sanmalarına bir son vermek ister. Bunun için de düpedüz bir sınav düzenler. Adem'e de, meleklere de bir soru sorup yanıtını isteyecektir. Konu da şudur. Tüm atlar. Ancak Adem'e öğrettiklerini sorar meleklere. Eğer sözünüzde doğru iseniz, bunların adlarını bana söyleyin der. Melekler bir bilgileri olmadığı için bir şey söyleyemezler. Arkadan Adem'e sorunun yanıtını daha önce söyler ve sınavı başlatır. Adem'e yöneltir soruyu. O da daha önceden yanıtı öğrendiği için sıralar. Bunun üzerine Tanrı, ben gökler ve yerde görünmeyeni biliyorum. Sizin açıkladığınızı ve gizlemekte olduğunuzu bilirim diye söylememiş miydim diye övünür. Bakara suresi 31-33. Böylece düzmece sınavı Adem kazanmış olur. Düşünebiliyor musunuz olan biteni? Sonra neydi o atlar? O gün bugün tartışılır. Kur'an yorumcularına göre Allah ileride yeryüzünde konuşulacak çeşitli dillerin bilimini de öğretir Adem'e. Adem'den beri bozulmuş olan gerçek ve sağlam Arapçayı ise sadece Muhammed'e öğretmiştir. Dillerin ortaya çıkışı, yayılışı, dallanıp budaklanışı üstüne, bilimin çağımızda onca kafa patlatıp tartışması ne olacak diyeceksiniz. Öyle ya, her şey bir çırpıda çözülmüş oluyor. Ancak öykümüzün en can alıcı noktasına gelmiş bulunuyoruz ki, o da şu. Melekleri sınavdan geçirmek yetmez Allah'a. Yarattığı önünde alçalmalarını da istemektedir. Tutar Adem önünde secde etmelerini emreder meleklere. Onlar da kapı kulları değil mi? Hep birlikte yere kapanırlar. Sadece iblis, yani şeytan reddeder ve Tanrı ile arasında bir tartışmadır başlar. Araf suresi 12-18. İblis der Allah, sana emrettiğim halde nedir secdeden alıkoyan seni? Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ben ondan, üstünüm de ondan. İn oradan. Orada büyüklenmek sana düşmez. Defol. Alçağın birisin sen. İnsanların yeniden dirilecekleri güne değin, bana mühlet ver. Sen kendilerine mühlet verilenlerdensin. Beni azdırdığın için ant olsun ki senin doğru yolun üzerinde onlara karşı duracağım. Sonra önlerinden, artlarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım. Çoğunu sana şükreder bulamayacaksın. Allah söz geçiremediği için öfkelenir ve iblise şöyle der. Lanetlenmiş ve kovulmuşsun. Defol oradan. Ant olsun ki İnsanlardan sana uyanlarla, cehennemi bütün sizlerle dolduracağım. İşte ünlü tartışma. Dikkat edilsin. Sokaktaki iki adamın ağız dalaşı değil bu. Allah'la şeytan konuşuyor. Ve kemali temsil eden bir yüce varlığın ağzında küfür, kalay, bir ana avrat gelişmediği kalmış. Sonra sanıyoruz okuyucu buradaki çatışmanın altında ne türlü çelişmenin yarattığını da fark etmiştir. Bir kez önce iblis haklı. Ateşten yaratılmışsa çamurdan yaratılmış ne idüğü belirsiz bir yaratığın önünde eğilmemesi pek doğal. Tanrı'ya karşı da olsa sonuna değin düşüncesinden dönmemek gibi de bir kişilik örneği koyuyor ortaya. Ama asıl korkunç durumda olan Allah'ın kendisi. Hem abes bir konuda direniyor, haksızlığını sürdürüyor, hem de sonunda aczini ortaya koyuyor. Çünkü iblis de bir yerde kendi yarattı. Gerçekten kaderi mutlak olsaydı, onu orada yok ederdi. Bunu yapmıyor. Ve ileride bütün insanlığın başına bela olacağı, suratına haykırdığı halde kovuyor sadece. Yani serbest bırakıyor. İyilik sever bir tanrıdan beklenmeyecek bir duruma düşüyor. Nitekim ileride şeytan insanların beynine girip doğru yoldan ayartacak onları. Ve Tanrı da bunun hesabını soracaktır öte dünyada kendilerinden. Çelişme içinde çelişme. Kimi aymazlar, gururun bir kötülük kaynağı olduğunu gösteren ibret verici bir örnek diye gösterirler iblisin başına geleni. Oysa altında Tanrı'nın aleyhine ve iblisin lehine olmak üzere sonuçlar çıkıyor. Özetle, neresinden baksanız dökülüyor. Öykü burada bitmiş değil. Geri kalan yanını özetlemeye çalışalım. Allah, iblisi lanetledikten sonra Adem derin bir uykuya dalar. Allah o sırada onun kaburga kemiklerinden birini çıkarır ve Adem uyandığında yanında eşini, Havva'yı bulur. Yunan mitolojisinde kaostan önce Gaia yani toprak ana doğar. Burada niye önce erkek yaratılıyor da sonra kadın diye sormayınız öyle. Kur'an bu konuda da Tevrat'ı tekrarlar. Konuya devam edelim. Adem ile Havva cennette yaşarlar. Tanrı bu arada şeytanın tuzaklarına karşı Adem'i uyarır. Her şeyi yiyip içebilirler. Ancak bir ağaca yaklaşmamaları gerekmektedir. Yemişi melekleri ölümsüzleştiren bir ağaçtır bu. Ne var ki şeytan beyinlerine girer, yerler. Kur'an'a göre ayıp yerlere görünüverdi. Cennet yapraklarıyla örtünmeye koyuldular. Taha suresi 121. Söylenenlere bakılırsa çoğu ağaç reddeder. Yalnız incir, 3 yaprak Adem'e, 5 yaprak da Havva'ya verir. Adem kaçmak ister. Uzun saçları sümbüle ağacına takılır. Ağaç bırakmaz. Bu akasya olsa gerek ve İslam öncesi Arapların inancına göre cinlerin gözlü bir ağacıdır bu. Şeytan cennetten kovulduğu halde nasıl olup da Adem'le Havva'ya kadar ulaşıp kandırabildi onları diye sorulacaktır. Uzun uzun tartışılmıştır. Uzatmayalım. Tanrı baş eğmezliklerin cezası olarak kovar ikisini de cennetten ve şeytan gibi yeryüzüne atar. Bakara suresi 36-37. Ancak sonra Adem'i bağışlar ve hatta insanlığın atası olarak seçer ve ilk peygamber olarak belirler. Kimi dince çevreler konunun bilimin bugünkü verileri karşısında savunur yanı olmadığını görüp işi kurtarmak için Adem ilk insan değildi gibi savlar ortaya atmaktadırlar ki bir başka güçlüktür bu. Adem Kur'an'a göre düpedüz ilk insandır. Bilim ise böyle bir konuyu yok sayar. Ya insanın sonraki türeyişi diyeceksiniz. Onu da kısaca belirtmiş olalım. Adem ile Havva'nın iki oğlu olur. Kur'an adlarını zikretmese de Kabil'le Habil'dir bu. Tevrat'a göre ikizleri de birer kızdır. Aklima ve Labuda. Tanrı her erkeğin ötekinin ikizi olan kızla, yani kendi kız kardeşleriyle evlenmesine izin vermiş. Ancak daha güzel bulduğu için kendi ikiziyle evlenmek isteyen Kabil, o ikizle evlenmesi gereken Habil'i öldürmüş. Kur'an bu bölümü Kabil'in kıskançlığıyla açıklar. Bu kıskançlık da kadın yüzünden değil, Tanrı'nın Habil'in kurbanını kabul edip Kabil'inkini kabul etmemesi yüzündendir. Maide Suresi 27. Niçin kabul etmedi de bir kardeş kavgasına yol açtı Tanrı? Hatta ikisininkini de kabul edip gönüllerini hoş edebilirdi. Neyse, asıl önemli olan bir soru var ki, onu yanıtlamak gerekiyor. Adem, Havva, Kabil ve Habil'le kız kardeşlerinden oluşan bir aileden insanlığı türetebilir misiniz lütfen? Gerçekten bu kaynaktan insanlığın türemesi için söz konusu erkek kardeşlerin kız kardeşleriyle yatması gerek. Analarıyla yatmaları olasılığını bir kenara bırakırsanız tek akla gelen budur. Böylece Adem'le Havva'yı ilk atalarımız olarak kabul ederseniz, bütün insanlık zinada değil, düpedüz fücür mahsulü olmuş olmuyor mu? Hele Tanrı buna izin vermişse iş daha da çirkinleşiyor, iğrençleşiyor değil mi? Maymunlardan geliyor olmamızın bizi irkilten hiçbir yanı yok. Ama Adem'le Havva'nın soyundan türemiş olmak böylesi ürküntü verici bir renge bürünmüyor mu? Ne dersiniz? Kur'an'da akla ve bilime aykırılıklar. 3. Peygamberler üstüne. Kur'an'da Muhammed'den önceki peygamberlerin hayli uzun ve ayrıntılı öyküleri var. Bu öyküler Muhammed'in düşüncesi üzerinde Yahudi-Hristiyan etkilerinin derecesini gösteriyor. Öte yandan peygamberin bu öykülere yaptığı göndermeler kendi eylemi içinde birer gerekçe niteliğinde. Ayrıca Muhammed kendinden önceki peygamberlerin öyküsüne yer vermek zorundaydı. Çünkü bununla kendisini bir silsilenin içine katarak yerini giderek önemini belli etmiş oluyordu. Daha öncekilerin eylemine tanıklık ederken kendi eylemine de bir anlam kazandırmış bulunuyordu. Kısacası onlara güç katıyor, güç alıyordu onlardan. Bu peygamberlere de inanmak İslam'da inancın temel koşullarından biridir. Kur'an peygamberlerle nebi, aracı ya da elçi, resul arasında bir ayrım yapıyor. Nebi Tanrı'dan esinlenmiş ancak ondan bir kutsal metin almamış kişidir. Resul ise böyle bir metin giderek bir görev almıştır. Böylece her resul gerçekten bir peygamberdir. Ama her peygamber mutlaka bir resul değildir. Aslında bu ayrım bir yerde önemini kaybediyor. Çünkü nebi olsun, resul olsun, inanışa göre hepsi de Tanrı'nın daha önce işaret ettiği yola yeniden dönmelerini söylemek, insanları bu konuda tekrar uyarmak için atadığı kişiler. Böyle olunca da hepsi peygamber ve aralarında ayrım gözetmeden hepsine iman etmek gerekiyor. Kur'an peygamberlere şu beş niteliği tanıyor. 1. İsmet, günahsızlık. 2. Emanet, güvenirlik. 3. Fetanet, anlayışlılık. 4. Sıdk, doğruluk. 5. Tebliğ, ulaştırma. Ancak bu nitelikleri taşıyanlar peygamber olabilirler ve Tanrı'nın